Ayrım 45, Yırtıcı Kuş, Wilbur Smith, sayfa 568. İki dost karanlıkta tepeden indiler ve ormanda birer gölge gibi ilerlediler. Hal yıldızların yardımıyla yolu buluyordu. Gözlerini eteğinden dumanın çıktığı tepenin tam yukarısındaki Akrep Burcu'nun parlak yıldızlarına dikmişti. Gece yarısından sonra gitgide daha ihtiyatlı bir biçimde yavaş yavaş ilerlerken Aboli birdenbire durdu. Hal neredeyse karanlıkta ona çarpacaktı. Zenci dinle dedi. Dakikalar boyunca sessizce beklediler. Sonra Hal ben bir şey duymuyorum diye fısıldadı. Aboli ısrar etti. Dur. Hal o zaman onun kastettiği şeyi duydu. Sık sık duyulan sıradan bir sesti. Ama genç adam ümit burnundan ayrılalı beri bu sesi duymamıştı. Bu bir ineğin hüzün dolu böğürtüsüydü. Aboli fısıltıyla benim kabilem çobandır diye açıkladı. En değerli şeyleri sürüleridir. Hal'i ihtiyatla ileri doğru götürdü. Sonunda ikisinin de burnuna odun dumanı ve sığır ağılının tanıdık kokusu geldi. Hal hafifçe parıldayan küllerden kamp ateşinin yerini tahmin etti. Korlar bir karosa sarılmış olan bir adamın silüetini çiziyordu. İki arkadaş yere uzanarak şafağın sökmesini beklediler. Ancak daha güneşin ilk ışıkları belirmeden kampta bir hareket başladı. Nöbetçi ayağa kalkarak gerindi, öksürdü ve küllerin üzerine tükürdü. Sonra ateşe odun atıp korları üflemek için yere diz çöktü. Alevler yükselince Hal onların ışığından nöbetçinin çocuk denilecek yaşta olduğunu fark etti. Belindeki kısa peştemalımsı şey dışında çıplaktı. Ateşin yanından ayrılarak iki denizcinin saklandıkları yere yaklaşmıştı. Çocuk peştemalı kaldırıp otların arasına işedi. Sonra ateşin yanına döndü, dallar ve sazlardan yapılmış kulübemsi barınağa doğru seslendi. ''Şafak söküyor, sürüyü salıvermenin zamanı geldi.'' Sesi tizdi, henüz kalınlaşmamıştı. Hal çocuğun söylediği her kelimeyi anladığı için sevindi. Çocuk Aboli'nin ona öğrettiği orman dilinde konuşuyordu. Onun yaşlarında iki erkek çocuk daha sürünerek kulübemsi yerden çıktılar. Homurdanıyor, kaşınıyorlardı. Üçü birlikte sığır ağılına gittiler. Hayvanlarla sanki onlar da birer çocukmuş gibi konuştular. Başlarını okşadılar, sağrılarına vurdular. Işık güçlenirken Hal sürüdeki hayvanların High Wild'da gördüklerinden çok farklı olduklarını anladı. Daha boylu ve zayıftılar. Omuzlarında kocaman kamburlar vardı. Boynuzları yanlara doğru öyle uzanıyordu ki sanki ağırlıkları bu güçlü hayvanlar için bile fazlaydı. Çocuklar bir ineği seçerek meme emen buzağıyı yana ittiler. İçlerinden biri ineğin yanında diz çökerek süt sağdı. Fışkıran sütler su kabağından oyulmuş bir kaba dökülüyordu. Diğer iki çocuk ise genç bir öküzü yakalayarak boynuna deri bir şerit geçirip iyice sıktılar. Hayvanın tıkanan damarları siyah derisinin altında kabardı. Çocuklardan biri bir damarı okun ucuyla deldi. İlk çocuk yarısına kadar süt dolmuş olan su kabağıyla koşarak geldi. Kabı öküzün delinen damarından akan parlak kırmızı kanların altına tuttu. Kabak dolduğu zaman çocuklardan biri öküzün boynundaki küçük yaraya bir avuç toprak bastırdı. Sonra da hayvanı salıverdi. Öküz ağır ağır uzaklaştı. Kanamanın onu kötü bir şekilde etkilemediği belliydi. Çocuklar su kabağını şiddetle salladılar, sonra elden ele dolaştırarak kan ve süt karışımından bol bol içtiler. Dudaklarını şaplatıyor, zevkle içlerini çekiyorlardı. Bu kahvaltıya öylesine dalmışlardı ki Aboli ile Hal'in yaklaştığını fark etmediler. İki denizci onları arkadan kavradı. Bağırıp çağıran ve tekmeler atan çocukları havaya kaldırdılar. Aboli kes sesini küçük maymun diye emretti. Çocukların yaşça en büyük olanı Hal'in suratını görünce köle tüccarları deyin dedi. Bizi köle tüccarları yakaladı. En küçükleri ise gıcırtıya benzeyen bir sesle bizi yiyecekler dedi. Hal onlara biz köle tüccarı değiliz diye açıkladı. Size bir zarar vermeyeceğiz. Çocukların korkusunu gidermek için söylenen bu sözler onların yeniden dehşetle titremelerine neden oldu. O cennetin dilini konuşan bir iblis. Bütün söylediklerimizi anlıyor. Rengi olmayan bir şeytan o. Annem beni uyarmıştı. Onun bizi yiyeceği kesin. Aboli çocukların en büyüğünü biraz geri iterek öfkeyle ona baktı. Senin adın nedir küçük maymun? Çocuk korku ve hayretle uludu. Dövmelerini görüyor musunuz? O da Mono Matapa gibi dövmeli. Cennetin seçtiği adam gibi. O büyük bir mambo. Ya da uzun zaman önce ölen Monomapata'nın hayaleti. Aboli, ben gerçekten büyük bir reisim diyerek başını salladı. Sen bana adını söyleyeceksin.
Benim adım Tuveti.
Ah Monomatapa, bana zarar verme, ben küçük bir çocuğum. Kocaman ağzın için bir tek lokma olurum. Beni köyüme götür Tuveti. Ben de o zaman sana ve kardeşlerine dokunmam.
Çocuklar kısa bir süre sonra iki yabancının onları yemeyeceklerine, esir de etmeyeceklerine inanmaya başladılar. Onlarla dost olmaya çalışan hale çekinerek gülümsüyorlardı artık. Çok geçmeden de ulu dövmeli reis ve acayip beyaz adam tarafından köye götürülmeleri için seçildiklerine sevinerek kıkır kıkır güldüler. Sürüyü önlerine katarak tepelerin arasındaki patikadan ilerlediler. Köy birdenbire karşılarında belirdi. Küçük bir yerde, çevresinde ilkel yöntemle sürülmüş tarlalar vardı. Bu tarlalarda birkaç biçimsiz akları bitkisi yetişmişti. Saz damlı koman biçimi kulübeler göze hoş görünüyordu. Her kulübenin önündeki ateşte toprak kaplar kaynıyordu. Ağıllarda buzağılar vardı. Köylüler telaşla kaçarlarken sepetlerini, silahlarını ve diğer eşyalarını fırlatıp atmışlardı. Üç çocuk ince sesleriyle köyün etrafındaki ağaççıklara doğru bağırdılar.
''Haydi çıkın, çıkın da görün. Kabilemizin ulu mambosu bizi ziyaret etmek için ölümden geri döndü.''
İlk önce yaşlı bir kadın filotlarının arasından çekine çekine çıktı. Beline yağlı deri bir etek sarmıştı. Bir göz çukuru boştu. Ağzında önde bir tek sarı dişi vardı. Sarkık göğüslerini geleneksel dövmeler lekeliyordu. Yaşlı kadın Aboli'ye bir defa baktı, sonra koşarak geldi ve zencinin önünde yere kapandı. Aboli'nin bir ayağını kaldırarak başına koydu.
Bağırır gibi, ''Ulu Monomatapa!'' diye bağırdı. ''Sen cennetin seçtiği insansın. Şanın ve şerefin yanında ben işe yaramayan bir böceğim, bir bok böceği.''
Diğer köylüler saklandıkları yerden birer ikişer çıkmaya başladılar. Onları daha kalabalık gruplar izledi. Hepsi de Aboli'nin karşısında diz çöktüler. Başlarına saygıyla toz ve toprakları döktüler. Hal zenciye İngilizce,
''Sana böyle taptıkları için başın dönmesin ey seçilmiş adam.'' dedi alaycı bir sesle. ''Aboli, bir kral olarak seni bu işin dışında tutuyorum.'' dedi. Hiç gülmüyordu. ''Karşımda diz çökmene gerek yok, başına tozları dökmene de.''
Köylüler Aboli ile hale oturmaları için tahta tabureler buldular. Taze kan karıştırılmış, ekşimiş süt dolu kaplar, darı lapası, ızgarada pişirilmiş vahşi kuşlar, kızarmış beyaz karıncalar ve tırtıllar getirdiler. Tırtıllar kömürün üzerinde pişirildikleri için kıl derileri yanmıştı. Aboli hali uyardı.
''Sana ikram ettikleri her şeyden biraz yemelisin, yoksa fena halde alınırlar.''
Hal kan ve süt karışımından birkaç yudum aldı. Öğürmemeye çalışıyordu. Aboli ise bu karışımdan bir kap dolusu içti. İngiliz kaptan diğer yiyecekleri daha az mide bulandırıcı buldu. Tırtıllar taze otların tadındaydı. Beyaz karıncalar ise kebap kestane gibi lezzetliydiler. Yemek sona erince köyün reisi Aboli'nin sorularını yanıtlamak için dizleriyle ellerinin üzerinde sürüne sürüne geldi.
''Monomatapa kenti nerede?''
''Güneşin battığı tarafta, yürüyerek iki gün ötede.''
''Beni oraya götürmeleri için 10 kişiye ihtiyacım olacak.''
''Emrin hemen yerine getirilecek ulu mambo.''
10 köylü 1 saat içerisinde hazır oldu. Küçük Tuveti ve arkadaşları bu şerefli görev için seçilmediklerine üzülüp uzun uzun ağladılar. Onları sürüye çobanlık etmek gibi aşağılık bir göreve gönderiyorlardı. Batıya giden yol seyrek, yüksek ağaçlardan oluşan ormanlardan ve geniş çayırlardan geçiyordu. Sık sık küçük çıplak çocukların güttükleri kambur sığır sürülerine rastlıyorlardı. Sürüler olağan dışı sayılacak bir uyum içinde vahşi antilopların yakınında otluyorlardı. Av hayvanlarından bazıları ata benziyordu ama renkleri çileğimsi demir kırı ya da gece yarısı kadar siyahtı. Doğu palaları gibi kavis yaparak geriye doğru uzanan boynuzları sağrılarına dokunuyordu. Yolcular ormanda birkaç kez de dişi filler ve yavrularından oluşan küçük sürülere rast geldiler. Bir keresinde dümdüz kırların ortasındaki yassı tepeli bir biber ağacının altında duran zayıf bir erkek filin bir halat ötesinden geçtiler. Yaşlı hayvan onlardan hiç korkmadı ama yırtılmış kulaklarını savaş sancakları gibi açarak kavisli dişlerini havaya kaldırdı ve küçücük gözleriyle onlara baktı. Aboli o dişlerden birini ancak güçlü kuvvetli iki kişi taşıyabilir dedi. Her biri Zanzibar'daki pazarlarda 30 İngiliz sterlini getirir.
Yolcular saz damlı kovan biçimi kulübelerin oluşturduğu pek çok küçük köyden geçtiler. Bunlar Tuetti'nin köyüne benziyorlardı. Onların geldiği haberi etrafa çoktan yayılmıştı anlaşılan. Köylüler dışarı çıkıp Aboli'nin dövmelerine huşuyla bakıyor, sonra önün önünde secdeye kapanarak başlarına tozlar döküyorlardı. Her reis Aboli'ye geceyi orada geçirerek köyünü şereflendirmesi için yalvardı. Onun geleceğini duyar duymaz köylüler kendisi için hemen yeni bir kulübe yapmışlardı. Yolculara yemek ve içecek ikram ettiler. Su kabağı dolusu sütle kan karışımı ve toprak kaplarda köpük köpük darı birası. Aboli'ye hediyeler de getirdiler. Demirden balta ve mızrak başları, tabaklanmış deriden torbalar ve pelerinler. Zenci onları kabul ettiğini belirtmek için her birine tek tek dokundu, sonra da eşyaları sahiplerine geri verdi. Aboli'ye seçmesi için kızlar da getirdiler. Ufak tefek, çok genç kızlar. Yerli güzeller bellerine boncuk işlemeli küçük önlükler, el ve ayak bileklerine bakır tellerden yapılmış bilezikler takmışlardı. Kıkır kıkır gülüyor ve pembe avuçlu zarif elleriyle ağızlarını örtüyorlardı. Aboli'ye iri siyah gözleriyle hayranlıkla bakıyorlardı. Göğüslerine inek yağıyla kırmızı toprak sürmüşlerdi. Zenci onları geri gönderince düş kırıklığına uğradılar. Uzaklaşırken dönüp dönüp omuzlarının üzerinden Aboli'ye saygı ve özlemle baktılar. Mono Matapa tarafından seçildikleri takdirde çok önemli bir duruma geleceklerdi. Yolcular ikinci gün bir dizi tepeye daha geldiler. Daha dik olan bu tepelerin yamaçları granittendi. Halle Aboli yanlarındaki grupla onlara yaklaştıklarında her tepenin doruğunda taş duvarlar olduğunu gördüler.
İlerideki Mono Matapa'nın büyük kenti, orası köle tüccarlarının saldırılarına karşı korunması için tepelerin doruklarına yapıldı. Mono Matapa'nın cengaverleri köle tüccarlarını püskürtmeye her zaman hazırlar.
Bir kalabalık onları karşılamak için yamaçtan indi. Bu yüzlerce kadınla erkek boncuklar ve fil dişinden oyulmuş süsler takmışlardı. Yaşlıların kafalarında deve kuşu tüylerinden yapılmış başlıklar vardı. Etekleri inek kuyruklarından oluşturulmuştu. Bütün erkekler silahlıydılar. Ellerine mızraklarını almış, savaş yaylarını sırtlarına asmışlardı. Ama Aboli'nin suratını görünce huşuyla inleyerek titreyen vücutlarına basması için kendilerini yere attılar. Kalabalığın sürüklediği Halle Aboli yamaçtaki yoldan en yüksek dağın doruğuna çıktılar. Bir dizi kapıdan geçtiler. Her kapıda kalabalığın bir bölümü geride kaldı. Doruktaki kalenin en son kapısına eriştikleri sırada iki gemicinin yanında sadece bir avuç insan vardı. Reisler, cengaverler, yüksek mevkideki danışmanlar. Bunların üzerlerine görevlerini gösteren değerli eşyalar takılmıştı. Ama onlar bile son kapının önünde durakladılar. Gümüş saçlı, çekik gözlü, soylu, yaşlı bir adam Aboli'yi elinden tutarak iç avluya soktu. Hal onu durdurmaya çalışan diğer görevlilerin ellerinden kurtulup iç avluya Aboli'nin yanında girdi. Zemin kan ve inek gübresi karıştırılmış topraktandı. Sonra bunu taşlarla iyice ovmuşlardı. Şimdi zemin cilalı kırmızı mermere benziyordu. Avlunun etrafında kulübeler vardı. Halin daha önce gördüklerinden daha büyük olan bu kulübelerin damları altınımsı taze otlardan yapılmıştı. İlk bakışta kulübelerin kapısı fil dişi kürelerle süslenmiş gibi geliyordu insana. Ama avlunun ortasına geldikleri sırada İngiliz kaptan onların insan kafatasları olduğunu anladı. Avlunun kenarında belirli aralıklarla yine kafataslarından oluşturulmuş piramitler vardı. Her kafatası piramidinin yanına uzun birer direk dikilmişti. Direklerin sivriltilmiş uçlarına birer kadın ya da erkek makatlarından geçirmişti. Kurbanların çoğu uzun süre önce ölmüşlerdi ve cesetler kokuyordu. Ama içlerinden bir ikisi çırpınıyor ve insanın kalbini sızlatan bir biçimde inliyorlardı. Yaşlı adam iki gemiciyi avlunun ortasında durdurdu. Halle Aboli bir süre sessizce beklediler. Sonra karşılarındaki kulübelerin en büyük ve gösterişlisinden kulağı tırmalayan ilkel müzik aletlerinin gürültüsü ve ahenksiz insan sesleri geldi. Sonra bir takım yaratıklar sıra halinde güneşe çıktılar. Cilalı toprak zeminde böcekler gibi kıvrılıp bükülüyor, sürünüyorlardı. Yüzlerine ve bedenlerine renkli killerle acayip şekiller çizilmişti. Boyunlarına tılsımlar, muskalar, sihirli fetişler, sürüngen derileri, kemikler, insan ve hayvan kuru kafaları asılmıştı. Yani sihirbaz ve büyücülerin bütün o iğrenç süsleri. İnliyor, uluyor, saçma sapan bir şeyler bağırıyorlardı. Gözlerini deviriyor, dişlerini takırdatıyorlardı. Davullar çalıyor ve tek telli arpleri tıngırdatıyorlardı. Peşlerinden iki kadın geliyordu. İkisi de çırılçıplaktı. Birincisi olgun bir kadındı. Karnındaki çatlak izlerinden anne olduğu anlaşılıyordu. Diğeri ise ince ve zarif bir genç kızdı. Tatlı ifadeli, ay gibi bir yüzü vardı. Dolgun dudaklarının arasından gözüken dişleri şaşılacak kadar beyazdı. Aboli Hali usulca uyardı. "Duygularını hiç belli etme. Hayatı seviyorsan hiçbir şeyin seni etkilemesine izin verme." Sihirbazlar sustular. Bir an hiç kimse kımıldamadı. Sonra kulübenin kapısından eğilerek iri yarı şişman bir zenci çıktı. Pars derisinden bir pelerine sarılmıştı. Başında da yine aynı benekli deriden yapılmış yüksek tepeli bir şapka vardı. Bu başlık adamın zaten uzun olan boyunu iyice abartıyordu. Zenci kulübenin önünde durup iki yolcuya öfkeyle baktı. Ayaklarının dibine çömelmiş olan bütün sihirbazlar ve büyücüler hayretle inlediler. Sanki adamın güzellik ve görkemi onları kör etmiş gibi gözlerini kapattılar. Hal de iri yarı zenciye baktı. Ama Aboli'nin uyarısını dinleyerek ifadesiz bir suratla beklemekte zorluk çekiyordu. Çünkü Mono Matapa'nın şehresine çocukluğundan beri tanıdığı bir yüzünküyle aynı biçimde dövmeler yapılmıştı. Karşısındaki Aboli'nin iri yuvarlak yüzüydü sanki. Sessizliği Aboli bozdu.
''Seni görüyorum ulu Manbo, seni görüyorum kardeşim, seni görüyorum babamın oğlu Enpofo.''
Mono Mapata'nın gözleri hafifçe kısıldı ama dövmeli suratının ifadesi değişmedi. Sanki fil dişinden oyulmuştu bu yüz. Zenci ağır ağır haşmetle ilerledi. Biraz önce ellerini ve dizlerini yere dayamış olan kızın yanına gitti ve o bir tabureymiş gibi sırtına oturdu. Hala öfkeyle Aboli ve Hale bakıyor, sessizlik uzadıkça uzuyordu. Sonra baş falcısına dönerek emretti.
''Bana bu yabancılardan söz et, Suesve. Bana bir kehanette bulun, ey kara ruhların sevgilisi.''
Sihirbazların en yaşlı ve en çirkini ayağa fırladı. Çılgınca dönerek zıplayarak acayip bir dansa başladı. Çığlıklar atarak havaya sıçrıyor, elindeki çıngırağı sallıyordu.
Büyücü ihanet diye bağırdı birdenbire. Ağzından etrafa köpük köpük tükürükleri saçıldı. Kutsal şeylere karşı saygısızlık, cennetin oğluyla kan bağı olduğunu iddia eden kim?
Aboli'nin karşısında sıska bacaklarıyla kadidi çıkmış bir maymun gibi dans ediyordu.
Burnuma ihanetin pis kokusu geliyor.
Çıngırağını Aboli'nin ayaklarının dibine fırlattı.
Burnuma fitne kokusu geliyor.
Belinden inek kuyruğundan yapılmış bir fırçayı aldı. Onu sallayarak tir tir titremeye başladı.
''Kutsal dövmeyi taklit eden bu iblis de kim?'
Gözlerini devirdi. Sonunda sadece gözlerinin akları gözükür oldu.
''Büyücü, dikkatli ol. Çünkü baban Ulu Holomima'nın ruhu kurban istiyor.'' diye bir çığlık attı.
Aboli'nin suratına doğru atılarak ona fırçayla vurmaya hazırlandı. Ama zenci gemici ondan daha hızlı davrandı. Kılıcı belindeki kınında canlıymış gibi fırladı. Aboli kılıcı tersine sallarken çelik güneş ışığında parıldadı. Büyücünün kafası gövdesinden temizce ayrılıp sırtından yuvarlandı. Sonra cilalı toprak zemine düşerek hayretle büyüyen gözlerle gökyüzüne baktı. Büyücü sonraki çılgınca suçlamasını söylemeye çalışırken dudakları oynayıp büküldü. Kafasız gövde bir an titrek bacaklarının üzerinde öyle durdu. Kesik boynundan havaya, ta yukarılara kadar kanlar fışkırdı. Fırça ölünün elinden düştü, ceset ağır ağır kafasının üzerine yığıldı. Aboli yumuşak bir sesle,
''Babamız Holomima'nın hayaleti kurban istiyordu.'' dedi. ''İşte ben onun oğlu Aboli bunu kendisine verdim.''
Sarayın avlusunda kimse ne konuşuyor ne kımıldıyordu. Hale sanki aradan yarım bir ömür geçmiş gibi gelmekteydi. Sonra Mono Mapata sarsılmaya başladı. Göbeği sallanıyor, dövmeli yanakları titriyordu. Yüz hatları çılgınca bir öfkeyle kasılmış gibiydi. Hal elini kılıcının kabzasına attı.
Aboliye, o gerçekten senin kardeşinse diye fısıldadı. Onu senin için öldürebilirim. Sen sırtımı koru. Dövüşerek buradan çıkarız.
Gel gelelim Monomatapa ağzını açarak gürültülü bir kahkaha attı.
Dövmeli adam Suesve'nin istediği kurbanı verdi diye böğürdü. Sonra dayanamayarak tekrar gülmeye başladı ve uzun bir süre konuşamadı. Bütün vücudu kahkahalarla sarsılıyor, soluk almaya çalışıyordu. Kollarıyla gövdesini sararak yine kahkahalar atıyordu.
Monomatapa, Suesve'nin halini gördünüz mü diye vardı. Orada kafası olmadan öylece duruyordu. Ağzı hala konuşmaya çalışıyordu.
Gülmenin neden olduğu gözyaşları yanaklarından akıyordu. Yere yapışmış olan sihirbazlar tiz ya da gıcırtılı seslerde kralın neşesine katıldılar. Cennet gülüyor diye inlediler. Herkes mutlu.
Monomatapa'nın kahkahaları birdenbire kesildi.
Bana ahmak Svesve'nin kafasını getirin diye emretti.
İki yolcuyu oraya getiren saraylı bu emre uymak için ileri fırladı. Kafayı aldı ve onu krala vermek için karşısında diz çöktü.
Monomapata kafayı kirli, örgülü kıvırcık saçlarından tutarak irileşmiş ifadesiz gözlerine baktı. Sonra tekrar gülmeye başladı.
Kralların kanını tanıyamamak ne büyük bir budalalık. Kardeşim Aboli'yi nasıl tanıyamadın? Gösterişli tavırları ve çabuk öfkelenmesi sana onun kimliğini açıklamalıydı.
Kanları akan kafayı diğer sihirbazlara doğru fırlattı. Adamlar kaçıştılar. Kral onları uyardı.
Suesve'nin budalalığı size ders olsun. Bundan sonra sahte kehanetlerde bulunmayın. Artık bana başka yalanlar da söylemeyin. Haydi hepiniz defolup gidin. Yoksa kardeşimden bir kurban daha kesmesini isterim.
Adamlar telaşla kaçıştılar. Monomatapa canlı tahtından kalkarak Aboli'ye doğru geldi. Dövmeli şişman suratını mutlu bir tebessüm aydınlatıyordu.
Aboli dedi. Çoktan ölmüş olan ama şimdi yaşayan kardeşim.
Aboli'yi kucakladı. Avlunun kenarındaki damı çok süslü bir kulübe iki gemiciye verildi. Bir dizi genç kız başlarında taşıdıkları toprak kaplarla yıkanmaları için sıcak su getirdiler. Başka kızlarsa tepsilerde yolculuk sırasında kirlenen elbiselerinin yerine giymeleri için yığınla giysi taşıdılar. Tabaklanmış deriden yapılmış, boncuklarla süslü öndükler, kürk ve tüylerden oluşturulmuş pelerinler. İki arkadaş yıkanıp bu güzel kılıkları giydiler. O sırada başka genç kızlar sırayla geldiler. Su kabakları dolusu bira, yaban balından yapılmış mayalandırılmış bir içki ve kanla süt karışımı getirmişlerdi. Diğerleri ise sıcak tabaklarla sıcak yemekler.
Abori ile Hal yemeklerini yedikten sonra onları Monomatapa'nın huzuruna çıkaran gümüş saçlı saraylı geldi. Büyük bir nezaket ve saygıyla Aboli'nin ayağının dibine çömeldi.
''Beni son gördüğün zaman çok küçüktün. Onun için beni şimdi hatırladığını sanmıyorum. Adım Zama. Baban ulu Monomatapa Holomima'nın Indunasıydım.''
''Çok üzgünüm Zama ama o günleri hemen hiç hatırlamıyorum. Tabii kardeşim Enpofo'yu anımsıyorum. Dövme bıçağının verdiği acıyı ve birlikte sünnet olduğumuzu da. Kardeşimin can acısıyla benden daha fazla bağırdığını da unutmadım. Ciyak ciyak bağırdı hem de.''
Zama Aboli kraldan böyle alayla söz ettiği için endişelendi ve onu uyarıyormuş gibi başını salladı. Ama sesi sakin ve ifadesizdi.
Bütün bunlar doğru ama Monomatapa hiçbir zaman ciyak ciyak bağırmadı. Törende ben de vardım. Sıcak demir yanaklarını dağlarken başını ben tuttum. Sünnet töreninde de bulundum. Galiba şimdi belli belirsiz ellerini ve beni rahatlatmak için söylediği sözleri hatırlıyorum. Onlar için sana teşekkür ederim Zama.
''Sen ve Enpofo ikiziniz, aynı saatte doğdunuz. İşte bu yüzden babanız ikinize de kraliyet dövmeleri olmasını istedi. Bu yeni bir adetti. O zamana kadar hiçbir kralın oğullarına aynı törenle dövme yapılmamıştı.''
''Babamı da çok az hatırlıyorum ama onun uzun boylu ve çok güçlü olduğunu biliyorum. Başlangıçta yüzündeki dövmelerden çok korktuğumu anımsıyorum.''
Zama başını salladı. ''O ulu bir adamdı. Çok kişiyi korkuturdu.
Onun öldüğü geceyi de hatırlıyorum. Bağırışmaları, tüfek ateşlerini ve geceyi aydınlatan o korkunç alevleri de.''
''Küre tüccarları ellerinde zincirleriyle geldikleri sırada ben de oradaydım.'' Yaşlı adamın ihtiras fırtınası gözleri doldu.
''O kadar küçüktün ki Aboli. Bunları hatırlayabilmene şaşıyorum.''
Bana o geceyi anlat.
Babanın kulübesinin kapısının önünde uyuyordum. Böyle yapmak adetim ve görevimdi. Köle tüccarlarının tüfeklerinden çıkan misket ona isabet ettiği sırada yanındaydım. Zama bu anı yüzünden bir an sessizleşti, sonra tekrar başını kaldırdı. Baban yere yığılmış ölürken Zama beni bırak dedi, oğullarımı kurtar. Mono Matapa'nın köle tüccarlarının eline düşmesine izin verme. Ben de onun emrini yerine getirmek için koştum.
Aboli beni kurtarmaya mı geldin diye sordu.
Sen ve kardeşinin annenle birlikte uyuduğunuz kulübeye koştum. Seni annenden almaya çalıştım ama o seni bana vermedi. Bana Enpofo'yu al diye emretti. Çünkü seni kardeşinden daha çok severdi. Ben de kardeşini kaptım ve birlikte karanlık geceye fırladık. O zifiri karanlıkta annenle birbirimizi kaybettik. Onun çığlıklarını duydum. Ama kardeşin kucağımdaydı. Geri döndüğüm takdirde hepimiz tutsak olacaktık. Hanedan da sona erecekti. Şimdi beni affet Aboli. Çünkü seni ve anneni terk ederek koşmayı sürdürdüm. Kucağımda Enpofo ile tepelere kaçtım. Aboli'nin onu çoktan bağışladığı belliydi.
Kimse seni yaptıkların için suçlayamaz.
Zama kulübede etrafına dikkatle bakındı. Sonra dudaklarını oynattı ama sesi çıkmadı.
Yanlış bir seçim yapmıştım. Seni kurtarmalıydım.
Yüzündeki ifade değişti. Başka bir şeyler daha söyleyecekmiş gibi Aboli'ye doğru eğildi. Ama sonra istemeye istemeye tekrar doğruldu. Sanki tehlikeli bir kumar oynayacak cesareti yoktu. Ağır ağır ayağa kalktı.
Holo Mima'nın oğlu Aboli, beni affet ama artık gitmem gerekiyor.
Aboli usulca, yaptığın her şeyi affediyorum diye yanıt verdi.
Kalbindekileri biliyorum. Şunu düşün Zama, bir zamanlar benim olabilecek bir tepede başka bir aslan kükrüyor. Hayatım artık başka bir kadere bağlı.
Haklısın Aboli, ben yaşlı bir adamım. Artık değişmeyecek bir şeyi değiştirmeye kalkmak için ne gücüm var ne de isteğim. Doğruldu. Mono Matapa yarın sabah seni tekrar huzuruna kabul edecek. Gelip seni alacağım. Sesini hafifçe alçalttı. Lütfen kralın izni olmadan saraydan ayrılmaya kalkma. Zama çıktıktan sonra Aboli, aslında saraydan gitmemizi söyledi diyerek gülümsedi. Bunu yapmak çok zor olur. Fark ettin mi bilmem. Her kapıya nöbetçi diktiler.
Evet, onları görmemek imkansız.
Hal oturduğu oymalı abanoz taboreden kalkarak kulübenin alçak kapısına gitti. Dış kapıdaki nöbetçileri saydı. Tam 20 kişiydiler. Hepsi de harika cengaverlerdi. Uzun boylu, gelişmiş kaslı. Hepsinde mızrak ve savaş baltaları vardı. Uzun kalkanları siyahlı beyazlı öküz derisinden yapılmıştı. Başlıkları turna tüylerindendi.
Aboli, buradan çıkmak girmekten daha zor olacak dedi.
Güneş batarken yine sırayla genç kızlar akşam yemeğini getirdi. Hal pek bol olan yiyeceklere bakarak kral kardeşinin neden öyle fazla yağ kargosu taşıdığını anladım diye mırıldandı. İki yolcu iyice doyduklarını söyledikleri zaman kızlar tabak çanakları alıp çıktılar. Sonra Zama geldi. Bu kez iki kız getirmişti, onları ellerinden tutuyordu. Kızlar Halle Aboli'nin önünde diz çöktüler. İngiliz kaptan kızlardan daha güzel ve sevimli olanını tanıdı. Mono Matapa için canlı taht görevi yapan güzeldi bu.
Zama, bu dişileri Mono Matapa gönderdi diye açıkladı. Rüyalarınızı güzelleştirmeleri için.
Güzel kız başını kaldırarak hale mahcup mahcup gülümseyince genç adam dehşete kapıldı. Kızın sakin ifadeli tatlı bir yüzü vardı. Gözleri kocaman, dudakları da dolgundu. Omuzlarına düşen saçları bükülüp boncuklarla örülmüştü. Vücudu tombul, cildi parlaktı. Göğüsleri ve kaba etleri çıplaktı ama bu sefer boncuklu bir önlük takmıştı.
''Kız, seni görüyorum ulu efendi'' diye fısıldadı. ''Parlak varlığın gözlerimi kamaştırıyor.''
Bir kedi yavrusu gibi ilerleyerek başını Hal'in dizine dayadı.
''Burada kalamazsın. Hal ayağı fırladı. Hemen çıkıp gitmelisin.''
Kız başını kaldırıp ona üzüntüyle baktı. Gözleri dolmuştu. ''Beni beğenmedin mi ulu efendim?'' diye mırıldandı.
''Hal, çok güzelsin.'' deyiverdi. ''Ama
bu yerli kıza altın bir anıyla evli olduğunu nasıl anlatacaktı?'' Kız dokunaklı bir biçimde yalvardı. ''Seninle kalmama izin ver efendim. Beni reddedersen hemen cellada yollarlar. Sivri kazığa oturtur ve bağırsaklarımı parçalarlar. Direkt de ölürüm. İzin ver de yaşayayım ulu efendim. Bu değersiz kadına acı ey şahane beyaz surat.''
Hal Aboli'ye döndü. Ne yapabilirim? Onu yolla. Zinci omzunu silkti. Dediği gibi o değersiz biri. Kızın sivri direğin ucunda bağırmasını duymamak için de kulaklarını tıkarsın. Onu dinlemek zorunda değilsin. Benimle alay etme Aboli. Sevdiğim kadının anısına ihanet edemeyeceğimi biliyorsun.
Sukeyana öldü Gundvane. Ben de onu bir ağabey gibi severdim. Ama o öldü artık. Ama bu çocuk yaşıyor. Ancak ona acımadığın takdirde yarın sabah güneş doğarken o da ölüp gidecek. Yemin ettiğini söylüyorsun ama Sukeyana senden böyle bir şey istemedi ki.
Aboli diğer kızın üzerine eğildi. Onu elinden tutarak ayağa kaldırdı. Sana daha fazla yardım edemem Gundvane. Sen bir erkeksin. Sukeyana da bunu biliyordu. O gitti. Herhalde senin de hayatının sonuna kadar bir erkek gibi yaşamanı ister.
Seçtiği kızı kulübenin dibine götürdü. Oraya kat kat yumuşak postlar ve oymalı iki baş desteği yan yana konmuştu. Zenci yukarıya takılı deri perdeyi indirdi.
Hal ayağının dibine çömelmiş olan kıza adın nedir diye sordu.
İnyosi, yani bal arısı. Lütfen beni ölüme yollama.
Sürünerek genç adama yaklaştı ve onun bacaklarına sarıldı.
Genç kaptan bunu yapamam dedi. Ben bir başkasına aitim.
İnyosi bir kedi gibi mırıldandı. Ağzın başka türlü konuşuyor ulu efendi, vücudun başka. Hal boğuk bir sesle inledi ve kızı kucakladığı gibi odada onun için hazırlanmış kürklerden döşeğe götürdü. Başlarda İnyosi genç adamın ihtiras fırtınası karşısında şaşırdıysa da çok geçmeden ona aynı şekilde karşılık vermeye başladı. İnyosi şafak zamanı Hal'in yanından ayrılmaya hazırlanırken değersiz hayatımı kurtardın diye fısıldadı. Şimdi ben de buna karşılık senin şanlı şerefli yaşamını kurtarmaya çalışacağım.
Genç adamı son defa öptü. Mono Matapa sırtıma oturduğu zaman onun Zama'ya söylediklerini duydum. Kral, Aboli'nin cennet tahtında hak iddia etmek ve krallığı elinden almak için geri döndüğüne inanıyor. Bu sabah sana ve Aboli'ye emrettiği gibi ikiniz de onun huzuruna çıkacaksınız. Mono Matapa tam o sırada nöbetçilerine emir verecek. Onlar da sizi yakalayıp tepeden aşağıdaki kayalara atacaklar. Orada sırtlanlar ve akbabalar ölülerinizi yemek için bekliyorlar.
İnyosi Hal'e sokuldu. Ölmeni istemiyorum efendim, çünkü sen çok güzelsin.
İnyosi ayağa kalkarak sessizce karanlıklara karıştı. Kaptan ocağa yaklaşıp odun attı. Duman kubbeli tavanın ortasındaki deliğe doğru yükseldi. Alevler odayı titrek sarı ışıklarla aydınlattı. Hal Aboli diye seslendi, yalnız mısın? Hemen konuşmamız gerekiyor.
Zenci perdenin arkasından çıktı.
Kız uyuyor ama İngilizce konuş.
Kardeşin huzuruna çıktığımız sırada ikimizi de öldürmeyi planlıyor.
Aboli, bunu sana o kız mı söyledi diye sordu.
Hal ihanetinden söz edildiği için suçlu suçlu başını salladı. Aboli anlayışla gülümsedi.
Demek küçük bal arısı hayatını kurtaracak. Sukiyana buna çok sevinirdi. Kendini suçlu hissetmene hiç gerek yok.
Kaçmaya kalkışırsak kardeşin peşimize bir ordu takar. Nehre bir daha ulaşamayız.
Bir planın var mı Gundvane?
45. ayrımın sonu. Sayfa 582.